Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.
Beled Suresi 1 ila 20. ayetler. Andolsun bu beldeye ki sen bu beldedesin ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa. Biz insanı yüz yüze geleceği nice zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Kimse onu görmedi mi sanıyor? Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. Ona iki yolu, doğru ve eğriyi gösterdik. Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetime veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse işte onlar soldakilerdir. Cezaları kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.
Dedi ki, şahsiyet ahlakladır. Şahsiyet ya da kişilik, hayatın iniş ve çıkışlarında muvazeneyi bozmamayı sağlar. Buysa neyin iyi, neyin doğru olduğunun bir hal ve hayat tarzı olarak yerleşmesiyle mümkündür. Ahlakı güzel olmayanın şahsiyetinden, şahsiyeti olmayanın da istikametinden bahsedilmez. Edep, yolun genişliğini daraltmamadır. Yol tevhid yolu, edepse bu yolda nasıl yürüneceğinin talimidir. Edebi tarif eder ve bir terbiye usulü olarak talim ederken, tevhid yolunun genişliği ve kolaylığına halel getirmemeye dikkat etmelidir. Güçleştirmemek, kolaylaştırmak, nefret ettirmemek, tebşir etmek esastır. İşin aslı anlamak değil, bulmaktır. Olmak için gösterilen çaba ve gayret, zihni bir süreç değildir. burada maksat, sebep-sonuç ilişkisini çözümleyerek idrakle bir yere erişmek değil, tam tersi aramak ve bulduracak olanın hayretiyle yola berdevam olmaktır. Bulan anlamaz, erer. Falanca senin hakkında konuştu diyene, doğruysa dedikoducusun, yalansa günahkarsın dedi. Gıyabımızda kötü konuşulması, gıybetimizin yapılması anlamına gelir. Gıybetinin yapıldığını işiten birisinin buna karşı takınacağı tavır, aslında ahlakının güzelliğine dair bir karinedir. Burada kişi gıybeti bildirene, taşıdığı söz doğru ya da yanlış da olsa, yaptığının çirkin bir iş olduğunu etkili bir şekilde bildirmektedir. Dedi ki, nefsinin her yenilgisi ruhunun bir zaferidir. İnsanın iç aleminde Mevlana'nın ifadesiyle bir Musa ile Firavun yaşamaktadır. Musa ruhu, Firavunsa nefsi temsil etmektedir. İkisi arasındaki mücadele son nefese kadar devam edecek, birisinin yenilgisi, diğerinin zaferi anlamına gelecektir. Niyetini billurlaştırmanın yolu açılır. Niyet, niye yaşayacağımız, ne yapacağımız ve nasıl yol alacağımıza dair kalbimizin kararıdır. Niyeti bozuk olanın yolu menzili maksuda varmaz. Bu, gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesine benzer. Niyetini düzelten, işini düzeltmiş olur. Böylesinin yardımcısı Allah'tır. Gönül akan ırmak, kalp onun yatağıdır. Gönül sürekli değişen, halden hale giren, eğer tabir doğruysa cereyan, kalpse bu değişikliğin kendisinde gerçekleştiği mecradır. Bir diğer ifadeyle, gönül hareket, kalp bu hareketin merkezidir. Nimeti fark etmek şükürdür. Cenab-ı Hak bizleri sayısız nimetlerle rızıklandırmakta, bu nimetleri gayret etsek de tadat edemeyeceğimizi ifade etmektedir. Nimetlere karşı en önemli vazife, tabii ki şükürdür. Bir nimetin Allah'ın nimeti olduğunu fark etmek, şükrün ilk merhalesidir. Nimet olduğunu fark etmediğimiz, dolayısıyla tefekkürden nasibi olmayan nimete teşekkür de edemeyiz. Dedi ki, kalp ona âgâh, göz âmâdır. Baş gözünün dışında bir de kalbin görüşü vardır ki, buna basiret adı verilir. Basar gözün görmesi, basiretse kalbin görmesidir. Kur'an'ımıza göre esas görmek, kalple görmektir. Baş gözünün değil, kalp gözünün kör olacağını da yine kitabımız söyler. Kalp eğer selim bir hal alırsa, ona uyanır ve kendine ait bir görüşle idrak etmeye başlar. Göz nereye bakarsa, gönül oraya akar. Göz, gönlün bir nevi penceresidir. Göz nereye bakarsa, gönül de oraya yönelir ve kendisindeki hassayla baktığı yerle bütünleşir. O yüzden nereye baktığınıza dikkat etmek, gönül duruluğunuzu korumak isteyenin yapması gereken en önemli iştir. Gönül nereye akarsa, ayak oraya koşar. Gönül ferman dinlemez denmiştir. Gönül nereye akarsa, ayak da mecburen oraya gider. Buna engel olacak yegane güç, akıl gücüdür. Ama o da çok zaman gönlün aktığı yere tabi olur. Daha doğrusu gönlün sevdiği ya da nefret ettiğini gerekçelendirir. Arkadaşta aranacak dört haslet, sadakat, iyi ve doğru niyet, basiret ve sabırdır. Sadakat ya da doğru ve dürüst olmak, arkadaşlıkta aranacak ilk haslettir. Sonra arkadaşın niyetinin iyi olup olmadığına bakılır. Niyeti güzel olanın yolu da güzeldir. Üçüncü özellik basirettir. Basiret, kalbin görmesi anlamına gelir. Son olarak, arkadaşta aranacak sabır hasletidir ki, sabır, bütün insani ilişkilerin sürdürülebilir olmasının temel taşıdır. Dedi ki, dünyaya rağbeti artanın dostlarıyla ülfeti azalır. Allah için edinilmiş dostlar, kendileriyle hakikatimizi seyrettiğimiz aynalardır. Onlarla münasebet ve yakınlığımızın artması, kendi hakikatimize yönelik mesaimizin artması anlamına gelir. Dünyaya yöneldiğimizde dostlarımızla bu bağ zayıflar. Çünkü dünya bizi hakkımızdaki murattan uzak tutan her şeyin adıdır. Sadakatin misali, insanla gölgesi arasındaki münasebettir. Sıdk kökünden gelen sadakat, doğru ve dürüst olmanın yanı sıra verdiği sözde durmak ve ahdini bozmamak anlamına da gelir. Sözüne sadık, ahdine vefalı bir insanda sadakatin göstergesi insanla gölgesi arasındaki uyuma benzetilebilir. Nasıl gölge cisminden ayrılmazsa, sadık insan da sözünden ayrılmaz. Tufan mukadderse, maharet yüzme bilmek değil, Nuh'u dinlemektir. Tufan, Hazreti Nuh'un kavmine verilen bir cezaydı. O gün tufandan kurtulanlar, yüzme bilenler değil, Hazreti Nuh'u dinleyenler oldu. Nitekim Hazreti Nuh'un ailesinden oğlu da yükseğe çıkacağını söyleyerek babasının dediğine uymamıştı. Onun da sonu diğerleri gibi helak oldu. Tufan gibi bir belayla karşılaşıldığında yüzmenin işe yaramayacağını, aksine Hazreti Nuh'un uyarısını dikkate almak gerektiğini kestirmek bir basiret işidir. Ömrünü doğduğun günden değil, Allah'ı bildiğin günden itibaren say. Ömür, Allah'ı bilmek, tanımak ve emirlerine uygun yaşamak için verilmiştir. Bu yolda geçirilen ömür, kazanç, bunun farkında olunmadan harcanan zamanlarsa kayıptır. İnsanın Allah'ı bilmek ve onun istediği gibi yaşamak konusundaki bilinci, ömrüne gerçek kıymetini vereceğinden esas ömür, bu bilinçle yaşanan ömürdür.
Merhaba ey ruhlar şadan eden Remezan. Merhaba ey ruhlar şadan.
Arkamda sahur bereketinde bugünkü misafirimiz Hidayet Hocamız. Kendisi Allah razı olsun zaten radyomuzdan tanıyoruz. Hocam hangi programı yapıyoruz?
Tefekkür Ufku programı yapıyoruz radyoda. Daha önce de Amentü hassasiyeti vardı. 2,5 sene sürmüştü.
Maşallah Hidayet Hocam.
Şimdi Tefekkür Ufku'na devam ediyoruz.
Hidayet Erdoğan Hocamızın biz aslında ben Hendek'ten bir meslek dersleri hocası olarak evet, tanımıştım. Yani şimdi bu kadar meslek dersleri hocası vardır. Ama biz Hendek'te Hidayet Hoca'yı ayrı tanırdık. Niye? Çünkü Hidayet Hocam'ın öğrencileri vardı ve gelip bizi bulurlardı. Evet. Yani kendilerinden, tedrisinden geçtikten sonra gelip bizi bulurlardı. Hocam ben bu çok dikkatimi çekmiştir. En başta bunu söyleyeyim. Allah razı olsun sizden. Gerçekten tam da böyle bir Ramazan bereketi, sahur bereketi içerisinde bu nereden kaynaklanıyor hocam? Yani o çocuk niye sizi unutamıyor? Sizin gösterdiğiniz adrese muhakkak gidip sizinle bir şekilde böyle temasını devam ettirme ihtiyacı hissediyor. Yani bu tabii kendinizi övmek gibi algılamazsanız estağfurullah. Nasıl bunu yorumlardınız?
Tabii Lütfü Hocam, yani biz bir geleneğin devamıyız. Yani büyüklerimizden gördüklerimiz var. Ve mesela büyük hocalarımızdan işitiyoruz, dinliyoruz. Onlar talebeyle arasında özellikle istibat oluşmasından son derece kaçınıyorlar yani.
O nasıl bir kelime
hocam? İstibat demek kendine köleleştirmek.
Ha, çok güzel.
Yani talebeyi bir yere paylaşamamak, talebeyi başkasıyla gönderememek. Bu hassas bir konu.
Ben onu anne babaları için muhabbet tutsaklığı diyorum.
Aynen, çok güzel.
İstibat yani çocuğu o kadar seviyor ki başkasına bırakmıyor çocuğu yani.
Allah korusun. Yani şimdi her talebenin bir mevsimi var, bir dönemi var. Mesela sizden alacağı bir şeyler var. Hatta bazen talebelerimiz der ki hocam işte sizden istifade edemedik filan. Ya herkesin bir mevsimi, dönemi var. Alacağını almıştır, bitti yani o. İsterse daha sonra size döner.
Evet.
Yani şimdi talebe aranızda muhabbet oluştuktan sonra arzu ederse o muhabbete geri döner. İlla onu böyle güdülemeye, tepesine binmeye gerek yok. Ama devamında da bir yerlere teslim etmeniz lazım yani.
Evet. Ya bir menzil olduğumuzu bilip tabii sonraki menzilde işaret etmek gerekiyor.
Mesela biz zaten halinizi, bizim İstanbul'u, yani burada üstadımızın etrafındaki abilerimizi. Yani sizleri de biliyorum ki sizler de müstakil değil, bir kendinize yetiştirme çabasında olduğunuzu görüyorum. Bir ocaklar var. Mesela bir genç bir ocak olarak görüyorum. Mesela Yüzakı ayrı bir ocak, Altınoluk ayrı bir ocak, buradaki İlam ayrı bir ocak. Her talebenin fıtratına uygun bir ocağa gitmesini, o ocaktan kopmamasını özellikle tembih ederdim. Bakın senin fıtratın buraya uygun. Sen buraya git, burayı bırakma. Senin fıtratın buraya uygun, buraya git. Aman bırakma. Hem ocağa bir katkı olsun, hem ocaktan istifade edelim. Yani hep karşılıklı bir şey yani böyle. Evet,
yani gelen o manada bir sonraki menzili bilsin.
Tabii.
Giden daha doğrusu. Orada da o menzil, ama öyle bir menzil olsun ki kendisi de kitlemesin çocuğu.
Çok güzel. Evet.
O da değil mi? Biz bir sonrakine aktarabilmeyi becersin. Tabii. Yani. Bunun da sonu zaten Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleriyle teke tek kalmak diye ifade ediyorum.
Şimdi Lütfü abicim şey var, hani günümüzde de diyor ya, yalnızız ama yani hep beraberiz. Hani öyle bir şey var ya, cemaati tarif ederken.
Evet.
Onun bir Farsça bir tabir var, bilmiyorum ama. Yani hep beraberiz ama hepimiz yalnızız. Yani hepimiz hep beraberiz cemaat olarak. Birlikte hareket ediyoruz ama herkes hesabını kendi verecek.
Öyle.
O talebe gidip oradan istifade etsin. Sizlerin yanına gelsin. Mesela edebiyata veya böyle aktivasyonlara, efendim ne bileyim, gösteri, insanlara hizmet etme aşkı olan yerlere de bulunsun diye sizlere yönlendirmişimdir yani çoğu zaman.
Evet. Evet. Allah razı olsun. Şimdi, tabii burada siz derken biz de kendimizi ondan sonra buraya transfer oldular falan filan.
Estağfurullah. Yok.
Kendimizi öne çıkartmak da istemeyiz ama şöyle bir şey vardı. O çok güzel ifade ettiniz. Bu bir İslami gelenek.
Evet.
Hatta Suffe ile başlamış belki, evet, bir şey diye düşünebiliriz. Sonuçta o özellikle elçiler döneminde Allah Resulü'nden gelip bir an bile görüşen, tabii, değil mi Hidayet Hocam?
Sahabe oluyor yani.
Evet, sahabe oluyordu ve sonra gidip bir heyecanla onu,
tabii,
aktarma derdiyle hemen memleketine gitmek istiyorlardı.
Yani oradan bir ateş alıyor.
Ateş alıyor.
Ocaktan bir ateş alıyor.
Aynen.
Geçen işte Adem abiyle gitmiştik bir yerde de öyle, ya buraya ısınmaya gelmeyelim yani buradan.
Ateş alalım.
Buraya ateş almaya gelelim yani. Çok ısınmaya güzel. Geliyoruz mesela, geliyoruz buradan ısınmaya gelmek, tamam ısınıyorsunuz ama ateşinizi tutuşturursanız gittiğiniz yeri de
ısıtırsınız. Yani. Çok güzel. Isıtırsınız ve ışıtırsınız.
Işıtırsınız yani.
Çok güzel.
Ateş almaya gelelim. Isınmaya gelmeyelim yani.
Çok güzel.
Üstadımızın veya büyük ariflerin önlerine gittiğiniz zaman veya bir konferansa gittiği bir yere gittiğiniz zaman oradan bir ateş alıp ateşi götürmek, taşımak lazım yani.
Evet. Ya taşıyıcı insan olmak.
Taşıyıcı insan olmak lazım.
Peki burada Hidayet Hocam, yine öğrenci psikolojisi ya da pedagojik hakikatler anlamında herkes bu istidada sahip olabilir mi, yoksa bu belli bazılarına mı has bir şeydir?
Herkes sahip olabilir hocam. Yani önemli olan
oraya değil mi ki kuldur.
Oraya evet. Odaklanmak hocam. Yani.
Ha, çok güzel.
Çünkü oraya odaklanmak.
Evet.
Yani buradan bir şey diyor ki Resulullah Efendimiz hani veda hutbesinde buyuruyor ki. Yani sizden daha fakih insanlara ulaştırıp belki sizden bunu dinleyenler daha fakih insanlardır. Onların ufku daha çok açılır. Yani bir söz alıyorsunuz siz kendinize göre onu aktarıyorsunuz. Belki yarım anladınız veya kendinize göre tam anladınız. Ama öyle bir sahibine gidiyor ki o oradan daha iyi bir şeyler anlıyor. Taşıyıcı olmak gerekiyor.
Yani. Evet, evet. Mesela, yani orada da şey de vardır ya, çok affedersiniz.
Evet, estağfurullah.
Şimdi sözü ben önce bir anlayayım, ondan bir dirileyim, ondan sonra aktarayım. Halbuki Allah Resulü
taşıyın diyor,
ki, diyor. Taşı diyor sadece.
Bu kadar.
Evet.
Da efkahu min, sizden daha fakih birisi olabilir diyor.
Evet.
Orada fıkıhta. Hatta öyle oluyor ki sahabe döneminde mesela ben biliyorum Ebu Bekir Efendimiz'le ilgili bir hatıra var. Ebu Bekir Efendimiz birinden bir ödünç bir şey istiyor. Sahabe Efendimiz'den. O da diyor ki Ebu Bekir Efendimiz'e, Ebu Bekir diyor. Şu diyor hicreti anlatmadan şuradan şuraya hareket etmem, bir şey vermem diyor. Oo. Önce şunu bir anlat diyor.
Allah Allah. Tabii çok hususi bir anı o tabii.
Bir anlat.
Sadece ondan dinlenebilir.
Ama Ebu Bekir Efendimiz onu düzenli anlatırmış bu şekilde.
Evet.
Oturur. Yani ben şimdi bu kadar olaylar peygamber dönemindeki yani nasıl nakledildi diye merak etmişimdir yani. Ne kadar diri diri nakilleri var. Çok tekrar edilmiş yani.
Ha, çok güzel.
Ebu Bekir Efendimiz oturuyor. Önce onu anlatıyor. Sonra ödünç olacağı şeyi alıp gidiyor.
Evet.
Yani çok nakledici mesela bir yerde bir sohbet dinliyorsunuz. Yani yazıyla veya anlatarak paylaşmamız, taşımamız gerekiyor.
Evet.
Veya aynı zamanda talebeyi de bir yerden bir yere taşımamız lazım. Lütfen abicim. Yani.
Evet. Burada Hidayet Hocam sizden ben bir mecliste böyle bir çok güzel bir anekdot dinlemiştim.
Estağfurullah.
Siz bayağı kahvelere gidermişsiniz abi.
Tabii çay ocakları diyelim abi.
Şimdi kahveye gitmek böyle çok hani şimdi olumlu bir ifadesi olmayabilir.
Görev yaptığımız yerler oldu. İşte Bilecik'te, Sakarya'nın bir iki yerinde görev yaptık. İşte Maraş'ta, Afrika'da görevler yaptık. Oralarda lütfen abi dokunulabilir olmayı çok kendime hedef olarak koydum. Yani.
Ülfet edilebilir.
Dokunulabilir, ulaşılabilir olmak. Çünkü biz kendimiz belki tamam zaten bir şey değiliz ama temsil ettiğimiz bir misyon var. Din dersi öğretmenisiniz yani. Siz ne olursanız olun. İnsanlar size din dersi öğretmeni diye yaklaşıyor gittiğiniz yerde. Dolayısıyla din dersi öğretmenleri temsilini nereden alır? Peygamberlerin varisçileridir, varisleridir yani mirasçılarıdır. Ama peygamberlerin ortak özelliğine bakıyoruz. Ya Furkan suresinde geçiyor yani. 7. ayet var ve 20. ayet iki yerde geçiyor. Yekuluna taama ve yemşuna fil esvak. Yemek yerler, çarşı pazarda gezer yürürler diyor. Kafirler garipsiyor. Bu nasıl bundan peygamber mi olur diyor. Mehleheder Resul. Nasıl bir peygamberdir ki yemek yer
ya bizimle sıradan beraber insanlar
sıradan
yani.
Dokunulabilir.
Evet.
O yemek yer, çarşı peygamber dediğin şöyle bir değişik olacak filan.
Evet, evet, evet.
Haşa biz peygamberi değil ama mirasçısıyız ya. Yani. Resulullah Efendimiz miras bırakmış bu dinin tebliğini. O yüzden bu dinin tebliğcileri ulaşılabilir olması lazım. Ulaşılabilir olması için de öyle bir şey olacak ki hem töhmet mahalli olmayacak gittiğiniz yer. Töhmet mahalli nedir işte? Kumar oynanan bir yer olmayacak. İçkiçiden bir yer olmayacak.
Haram işlenen bir yer.
Ama sıradan normal bir yer olacak mesela çay ocakları. Köylerde, efendim mahallelerde çay ocakları böyle yerler yani. Özellikle belli günlerde, belli saatlerde mutlaka giderdim yani. Saatim var mesela. Bir masamız var, bir saatimiz var. O saate gideriz. Oraya otururum. Masaya otururum. Böyle çay ocaklarım vardır. Belli saat. O saatte sorusu olanlar olabilir. Bir özel görüşeceği bir şey olan olabilir. Veya bir selam verecektir. Biz
yani şöyle herhangi birisi gibi mi oturuyorsunuz Hidayet Hocam?
Herhangi yoksa birisi gibi.
Ama şöyle sizin yani din dersi hocası olduğunuzu dolayısıyla kendisine soru sorabileceğinizi biliyorlar
tabii
mı?
Biliyor. Onu? Biliyorlar tabii. Yani tanıyorlar ha. Zaten.
Evet.
Hani duruşunuzla zaten mesela bazen ilk bir yanlışlıkla mesela öyle bir oyun oynanan bir kahve oyun oynuyormuş. Ben de gittim. Tabii elinde gazetem var kendime ait. Şimdi o kahvede seyirlik şey var. Gazeteler var.
Evet.
Bizimki okunabilir gazeteler yani. Evet. Seyirlik. Adam geliyor şu gazeteyi okuyabilir miyim diyor. Bir alıyor eline. Geri atıyor. Bırakıyor. Diyor ki bu okunmaz diyor. Tek kaldım. Kimse yanıma gelmedi. Çünkü evet. Ben de anladım. Başka bir yerde oyun hemen yavaştan çıktım. Çünkü töhmet mahalli ne orası, giriyor orası.
Evet,
çünkü
evet.
Siz örnek alınıyorsunuz. Talebe oraya girdiğinizi görürse sizi taklit edebilir.
Evet.
Daha sonra yanınıza gazetenizi götürüyorsunuz. Derginizi götürüyorsunuz icabında. Oraya koyuyorsunuz. bir kahvenin bir gazeteleri var. Bir de evet. Sizin kendi gazete derginiz var.
Ayrı bir köşe ihtiyaç ediyorsunuz.
Köşe gibi yani. Evet. Aslında öyle bir değil ama sanki o hale dönüyor. Bakıyorlar, geliyor, yanına yaklaşıyor adam. Diyor ki işte evladıyla ilgili sorular oluyor. Kendisiyle ilgili dini sorular oluyor. Çok evet. Detay sorular oluyor. Veya muhabbet ediyorsunuz. Onların gündeminden haberiniz oluyor. Yani onlara dair bir duygu hissediyorsunuz yani. O güzel her tarafta. Mesela Hendek Merkezi'de öyle bir çay ocağımız vardı. Gidiyordum. Salı günler belli saati vardı o saatte. Gidiyorduk. O bilenler var mesela o saatte. Geliyorlar. Ben sadece onların yani hedyine, Resullerin hedyine, onların tarzına bir onların
hedi.
İş tutuş biçimi
iş
yani.
İş tutuş biçimi evet.
Onların iş tutuş biçiminden bir evet. Bir nebze nasiplenmek için.
Oo maşallah.
Onları yapmaya çalışıyorum.
Tamam çok güzel.
Daha sonra Lütfü abi şunu gördüm. Hani burada onu da söyleyeyim. Bu Bayram Akdoğan Hoca Efendi var, doçent. Ankara İlahiyat'ta Musiki Bölüm Başkanı. O bahsetmişti. Ekrem Doğanay Hoca varmış.
Evet.
Ekrem Doğanay Hoca Yeni Çağ'da bir ömür kahvede oturmuş. Hmm. Bir ömür. Ama onun olduğu yerde zaten oyun oynanmaz. Dedikodu da yapılmaz. Yani bir kahvede evet. Köşesi
hoca
var.
Hoca gündemi koymuş yani.
Hoca orada oturuyor.
Evet.
Gelene çayı o ısmarlıyor. Bir de o önemli mesela kahvede. Siz çay ısmarladığınız zaman ya çok etkileniyorlar yani.
Evet, evet.
Bizim kesimdeki eski hocalarımız tabii maaş alamıyorlardı. Bunlar zorlanıyorlardı yani. Hani maaşları yoktu.
Evet.
Maddi para pek olurdu olmazdı. Belki de ısmarlayamıyorlardı çayı o şekilde eski yani 1950'lerden önceki hocalarımız.
Evet.
Biz çay mayı falan da ısmarlayınca hocalar hocanın çayı daha tatlı oluyor falan diye takılıyorlar.
Çay ısmarlayınca da sözü dinlenir oluyor.
Söz dinlenir oluyor. O yüzden yani evet. Halkın içinde bir yerlerde olmak bu rasullerin ortak bir özellik. Bütün peygamber mesela Resulullah Efendimiz'e de lafı uzatacağım ama
sağolullah.
Yani Ekrem Doğanay Hoca'nın böyle bir şey yaptığını bir ömür
çok güzel.
O hoca Bayram Akdoğan Hoca vardı anlattı. Hakikaten bir ömür böyle yaptı diyor. O milletin içinde ortada ulaşılabilir ve o zaman kamuoyuna da hakim oluyor hoca. Hoca bak hoca var dikkat edin filan diyorlar. Müdahale ediyor.
Yani aslında Hidayet Hocam işte o ya bunlar yemek yiyorlar. Çarşı pazar dolaşıyorlar.
Evet.
Ayetini de siz ulaşılabilir hale getirmiş oluyorsunuz.
Evet,
bu şekilde.
O ayet doğru. Doğru.
Bu da işte Kur'an-ı Kerim hakkında hakikaten bir böyle hani ya eskilerin masalları ya da böyle rafta duracak bir kitap gibi değil de tam evet. Tersi ya bu bizim hayat nizamımız.
Gerçekten.
Hayata hayat olacak kitap budur diye bakmakla alakalı bir şey değil mi?
Evet.
Hidayet Hocam.
Yani Kur'an-ı Kerim böyle rafta durmuyor yani. Bir yerde şöyle kenarda asılı durmayacak. Yani hayatımızın içinde yani Cenab-ı Hak bir şey övüyorsa mesela hani şöyle bir tabir var. Normaller. Kur'an-ı Kerim'de bir şey, geçen bir şey normaldir. Mesela sabahleyin arkadaşlarımıza anlattım. Mesela Estağfirullah vel hayle vel bizale vel hamira litarkebuha ve zine. İşte at, katır, eşek binmek ve zinet içindir diyor. Tamam. Şimdi burada atı normal görüyor Cenab-ı Hak. Eşeği de normal görüyor ama katırı da normal görüyor. Mesela katır biraz böyle bize garip gelir yani.
Hani kırma gibi böyle.
Kırma
yani.
Gibi bir şey ya. Hani evet, hibrit evet. Diyelim. Hani hibrit. Günümüz
melez.
Tabii melez evet. Hibrit. Ama Cenab-ı Hak onu orada andıysa eğer ve onu da hem binmek için hem de zinet için söylemişse
evet.
Geçiyorsa ha bizim normalimiz zihnimizin normalleri oluşmuş oluyor. Yani.
Evet evet.
Arka planda bir oturuyor oraya. Arkasından da binek araçlarındaki zinet tarafı da dikkatimizi çekiyor.
Evet.
Yani binek aracı sadece binmek için değil. Mesela Kur'an-ı Kerim hani ulaşılabilir açısından aynı zamanda onların bir süs zinet tarafı var. Yani zinet nedir? Başkasına göstermekten zevk aldığınız şeydir yani.
Hmm.
Ya bu benimdir yani hani
evet, evet.
Hani
evet,
hava atmak evet. Değil ama ya bu aynı karede görünmekten utanmadığınız şeydir yani.
Evet, evet.
Zinet odur.
Evet,
mesela Kur'an-ı Kerim'de dediğiniz gibi o ayete ulaşıyoruz. Bu ayetler böyle ayetler hayatın içinden yani.
Evet. Mesela şey de vardır ya merkeple ilgili. İnden kelal esfat ile savtul hamir.
Tabii.
Şimdi buradan da şu sonuç çıkar mı Hidayet Hocam?
Estağfurullah.
Yani ses başka kötü ses yok kardeşim. Bu kötü sesi bu Allah Resulü şey Allahu Teala böyle ifade ettiyse merkep sesi en kötü sestir yani.
Evet.
Çünkü onu da koymuş oluyor kaydı
tabii,
değil mi?
Kaydı koyuyor. Yani oradan bir ölçü alıyoruz yani.
Yani o kötüyü oraya koyacaksın artık güzeli ona göre tayin et.
Yani hakikaten. Yani kötü ölçülerimiz de normaller çok güzel yani. Tam da ne güzel maşallah yani normallerimiz öyle yani. Bizim
evet.
Normallerimiz, kötülüklerimiz yani mesela böyle aile hayatımızla ilgili normallerimiz, her şeyle ilgili normallerimiz Kur'an'da geçen normaller yani.
Evet evet.
O önemli yani.
Şimdi mesela şey var hocam. Tabii Kur'an-ı Kerim'in mucize tarafının bir vasfı da belki bu hani ifade edilen uçlar. Şimdi inne ehvener buyutule beytül
hamir.
Ankebut.
İnnefene büyütüle beytül ankebut.
En zarar, yani en dayanıksız
beyt,
ev diyor. Fakat bir taraftan da biz şimdi yeni bilimsel şeylerle görüyoruz ki yani muhteşem bir nizam var şeyin. Örümceğin.
Örümceğin, evet.
Şimdi orada da aslında başka bir mana var. Yani bir tarafından tamam bir ölçü olarak veriyor ama diğer evet. taraftan da o hem görünmez oluşu hem de
bir gücü.
Gücü itibariyle böyle, ama Kur'an-ı Kerim onu
başka türlü hafif
zayıf olarak görüyor.
Zayıf
yani.
Olarak görüyor.
Böyle bir anda kopup hakikaten de öyle yani bir şeyle üflemeli gidebilecek
çünkü,
bir şey.
Lütfen.
Fakat bir taraftan da sanat eseri.
Güçlü kuvvetli ama kuruluş amacına açısından baktığınız zaman hafif bir ev yani.
Evet, işte
çünkü
orada
avcılık için kurulmuş bir ev.
Çok güzel.
Yani biz orada bir evet. bir şebeke var. Bir tamam. efendim bir
tuzak var.
Tuzak var ya.
Tuzak var.
Tuzak evet. amaçlı kurulmuş bir ev.
Evet, evet.
Ev değil yani.
Evet, evet.
Orada gecelenmez.
Doğru.
Çünkü beyt gecelenen yer demek yani.
Evet, evet. orada kalınmaz yani.
Orada kalınmaz. evet, tuzak var yani.
Sekinet olmaz orada.
Sekinet
yani.
Olmaz.
Evet,
her
evet.
an tehlike var.
Evet, mesken olmaz
mesken
yani.
Olmaz.
Evet. Hidayet Hocam, sizin bir de Afrika macerası da oldu herhalde.
Evet.
Macera mı bir kere, onu soralım da.
yani macera değil de hani bedel, yani bir burada yaşamanın bir şey diyelim hani güzel, güvenlikli, sağlıklı, huzurlu bir yerde yaşamanın bir efendim zekatı diyelim.
Öyle hani. Mi? Ha, çok
zekat
güzel.
Dersek zorunluluk olarak görürüz.
Tamam.
Sadaka değil de hani
tamam.
mecburuz yani.
Evet.
Çünkü burada yaşıyoruz, huzurlu bir yerde, Türkiye'de yaşıyoruz. Oralara gitmek...
Ne kadar kalmıştınız Hidayet?
2 yıl kaldım.
Yani. Nerede, hangi ülkede?
Burkina Faso'ya gittim.
Burkina Faso'da 2000, kaldınız.
2010 yılında gittik.
Bunu mesela hani biraz açsak evet, Hidayet mesela. Hocam. Yani niye zekat? Yani bu şu ülkede konfor içinde yaşamanın...
Evet.
Tamam işte ya Cenab-ı Hak burayı nasip etti bize.
Tabii.
Onlara da orayı nasip etmiş. Niye evet. karıştırıyorsun zekatı sadakayı kardeşim? biz de gönderiyoruz bir takım hayırlar diyenler...
Evet.
Şimdi herkes gidip orada 2 senede hizmet edecek hali de yok.
Yok.
Nasıl olacak şimdi?
Şimdi Lütfü abicim böyle bize Burkina Faso gider misiniz denince şu soruyu sordum kendi kendime. Hidayet dedim, bak Allah korusun çocuğun, 4 tane çocuğun var. Birisi hasta olsa ayağından işte veyahut da kolundan bir şey olsa yani zoru olsa. Deseler ki sen gideceksin işte Burkina Faso'ya. Orada o kolu iyileşmesi için 2 sene duracaksın deseler. Durur musun? Durursun tabii.
Tabii.
Pekala, bu dinin, bu hizmetin bir çocuğumuzun kolu bacağı kadar kıymeti yok mu yani?
Evet.
Soru bu. Benim yani benim aklıma
siz
göre.
Kendi kendinize sordunuz.
Benim sorum
soruyu.
Bu. Hmm. Yani tamam, bu kadar mı yani basit yani sizin gözünüzde? Bunun için binlerce şehit vermişiz. Bu dini taşımak için bir yerlere. Sonuçta oralara gidiyoruz ki. Oradaki hani din hizmeti için gidiyoruz yani daha çok. Din hizmeti derken mevcut oradaki din kardeşlerimize takviye için gidiyoruz. Yani gidince gördük ki doğru bir karar yani.
Hmm.
Çünkü sizin oradaki renginizin para ettiği bir yer.
Hmm.
Renginiz para ediyor. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok.
Beyaz olmak bir itibar
beyaz,
orada.
Beyaz olmak, beyaz ve Müslüman olmak.
Evet.
Hmm. Yani sizinle övünecek bir proje gibisiniz yani.
Ha.
yani
evet.
hani mesela herkesin övünecek projesi olur ya.
Evet.
İşte
evet.
bizim... Türkiye'nin projeleri gibi, köprü projelerimiz falan var
evet,
gibi.
Evet.
Bizim de beyaz adam Müslüman olarak bizim de
beyaz birisi var. Müslüman burada yani.
Bizim de beyazımız var.
Evet.
Yani, yani bizim de beyazımız var.
Çok güzel.
Yani,
sırf bunu söylemek için gitmek lazım değil mi oraya?
Çok yani. Çünkü Hristiyan siyahlar var. Onların beyazları gelip gidiyor. Ama Müslümanların beyazları nerede?
Evet. Onlar da tıpkı biraz önce ifade ettiğiniz gibi yemek yiyorlar. Ve çarşı evet. pazarda dolaşıyorlar çarşı değil mi?
Elhamdülillah. Yani. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Bu bir zorunluluk yani olarak. Yani bir hani zekat olarak burada yaşamanın mesela huzur içinde yaşıyoruz Lütfü abi. Dışarıyı pek bilmiyoruz. Gerçekten Türkiye'de çarşıya gittiğimiz zaman sanki oradaki sebzeler, meyveler, şunlar bunlar. Pazara gittiğimiz zaman normal gibi yani. Her şeyin olması normal değil ki yani. Gidin yani hani. Rusya'ya giden kardeşlerimiz, başka pazarlara giden her şeyin. Mesela eti bulursun. Mesela Burkina Faso'da eti bulabilirseniz haydi bakalım buranın gibi bulabilirseniz bulun. Bulamazsınız yani.
Evet,
mesela
evet.
pazara gittiğiniz zaman Afbün eti sineğinden tanırsınız yani. Bir şey çok sinekliyse ettir.
Hakikaten mi ya?
Gerçekten yani.
Allah Allah.
Yani ben hani eşim gitti. İnan ki bir hafta kendine gelemedi. Yattı yatakta yani. Nasıl dedi yani. Asıl üzüldüğü taraf o değil. üzüldüğü taraf bunu normal görmelerine üzülüyor.
İnsanların bu standarda alıştırılmış olmaları
değil mi? Aslında bu normal ki, bu diyor normal.
Bu resmen
diyor.
Bir aslında sömürgenin burada da şeyini görmüş oluyorsunuz
en,
değil mi?
En çok güzel, en acı şey bu.
Evet.
Onun normal görülmesi.
Mefluç var. Edilmiş insanlar.
Tabii.
Evet. Peki Hidayet Hocam, orada yaşadığınız böyle hakikaten sizi etkileyen, hiç bırakmayan. Hani şu, bazı işler vardır bırakır gider unutursunuz da bazısı vardır sizinle ömür boyu son nefese kadar devam eder. Öyle bir şey var mı hocam, onu bir anlatsanız.
Yani çok tabii yaşadığımız şeyler oldu ama yani bakış açısı olarak mesela susamıştık. Ondan sonra soğuk su istedik. Bir yerde konakladık. Soğuk su istedik. Tabii onlar koma sığa diyorlar. Yani soğuk su onların dilinde. Hmm. Koma sığa baktım. Hareketlendiler, beyaz gelmiş, bizden su istiyor yani. Hemen verelim bir şey istiyorsa. Çok da böyle bir heyecanlı bir şekilde. Bir tabii su getirdiler. Soğuk su. Ben soğuk suyun sıcak olmayan su olduğunu orada öğrendim.
Allah Allah.
Soğuk su nedir? Bizim zihnimizdeki soğuk suyla yani sıcak olmayan su, soğuk su.
Ya ılık su bizdeki.
Ilık su ama sıcak olmayan. Hani soğuk su demek sıcak olmayan su kavramı. Evet. Elime aldım. Çok susuzum. İnan ki suyu gördüm sarartısından, böceğinden filan. Böceğiyle beraber geldi hepsi yani. Tam ekip geldiler. İçmedim yani, içemedim.
İçemediniz.
Ama ayıp olmasın diye de götürdüm böyle biraz. Hani verdik filan. Mesela bu oradaki yaşam standardını, hayat standardını bize vermesi açısından önemli.
Allah Allah.
Ondan sonra çok...
Ya burada ne büyük nimetler içerisinde yaşıyoruz.
Çok büyük nimetler içindeyiz.
Hakikaten.
Yani oradaki böyle...
Hele şu sahur vaktinde, Ramazan'da değil mi?
Yani evet.
Hani biraz böyle... kendimize Rabbimizin emrettiği ölçüler çerçevesinde bir kayıt koyuyoruz. O bile ne kadar bize yerine göre zor gelebiliyor.
Gerçekten.
Şu şartları düşünmek o anlamda ne kadar önemli.
Yani bir abimiz öyle dedi de beraber gittik yani. Ya bizim hanımları, çocukları buraya getirmek lazım dedi. Adına dedi şükür seyahatleri koymak lazım.
Evet, hakikaten.
Yani şükür seyahatleri koymak lazım. Yani şartlar tabii bilmiyor adamın hayalinde. Mesela Nuh Bey öyle diyor. Hocam diyor ben diyor gençken diyor. Öyle ülkeler varmış ki insanlar doyarlarmış. Hatta öyle yerlerde varmış ki yedikleri biraz artarmış diye düşünüyordum diyor ya. Nasıl artar? Doyuncaya kadar yiyen yerler varmış diye hayalim bu diyor ya.
Allah Allah. Allah Allah.
Ama şimdi bize de elhamdülillah çoğalmaya başladı nispeten biraz diyor. Böyle sizlerin gelip gitmesiyle diyor. Yani böyle bir hayal biz düşünebiliyor musun?
Sizden sonra doymayı gördük. Demek ki onlar doyuyorlarmış.
Doyuyorlarmış.
İyi bir örnek olduk.
Artarmış da yani. Evet, nasıl evet. Artar diye düşünüyorum diyor.
Ya Allah Allah.
Nasıl, bunu ben hayal edemezdim diyor. Yani Nuh Bey orada gidince.
Yine ben ilk defa gitmiştim Hidayet Hocam. Siz o söyleyince o aklıma geldi. Böyle bir ara böyle bir dışarı çıkmak ihtiyacı hasıl oldu. Normalde hani otelde... o işleri stratejik olarak zamanla yapmanız lazım ki dışarıda çünkü imkan olmuyor abdest açısından da.
Tabii onlar önemli bir strateji yani.
Önemli bir strateji aynen. Sonuçta bir strateji hatası olmuş bizim. Dışarı çıkmak ihtiyacı hasıl oldu. Tamam dediler bizim bir burada bir efendim şeyimiz var, hacethanemiz var. Elime bir fener verdiler. Evet. Yanımda da bir arkadaş. Şimdi arka tarafta böyle bir baraka gibi bir yere gittik.
Evet.
Şimdi orası da kilitliymiş. Onun da özel anahtarı da var. Açtı. Yani kapıyı böyle garç diye açınca ve tabii o anda feneri de o oraya
içeriye
evet. Yöneltince ya bu insan gözünü Cenab-ı Hak nasıl muhteşem yaratmış Hidayet Hocam.
Allah Allah.
Ben o anda belki saniyenin onda biri kadar bir anda o işte hani hacet giderilecek yerde 3 tane hareket birden gördüm. Yani 3 tane haşerat kaçtı yani oradan. Tabii bizim ihtiyacımız da bitti o anda.
Tabii yani gidiyor zaten ihtiyaç.
İhtiyaç gidiyor.
İhtiyaç gidiyor.
Şimdi hakikaten bu bir standart meselesi ama o standardı da onlara reva gören bir zihniyet, sömürgeci zihniyet.
Tabii.
100-150 yıl hakikaten bizim belki düşmüş olmamızdan kaynaklanan bir şey.
Tabii.
Hidayet Hocam. Sonra orada adamlar kendilerine göre sömürmüşler. Geçen birisi anlatıyordu Tanzanya'da ya bizde siz aslen neredesiniz Hidayet Hocam?
Konya.
Konya'sınız. Evet. Tabii Hendek olunca acaba dedim bir şeylik var mı böyle?
Konya'nın Hendek ilçesi derim ben.
Konya'nın
ilçesi. 15 sene kaldığım için.
Bizde mesela şeylerde çay yetiştirilen bölgelerde 3 veya 4 kere belki en fazla mahsul alınır. 2, 3, 4'tür.
Evet.
Ya Tanzanya'da 22 defa senede çay mahsulü alınıyormuş.
Allah Vay be.
Yani düşünebiliyor musunuz Hidayet Hocam? Ya. 22 defa yani. 22 defa. Ve buna rağmen bir fakirlik, bir fukaralık, bir gariplik. Niye? Çünkü öyle bir mekanizma kurmuşlar ki.
Direkt mekanizmayla. Yani
evet. Sistemi kurmuşlar. Evet.
Buradan gidince yani öyle dedim. Yani bizim buradaki milliyetçi insanlar var ya hani. Orada milliyetçi insana ihtiyaç var dedim. Yani sanki şöyle duruyorlar Lütfü abi. Hani biri gelse gidin buradan dese kaçacaklar gibi duruyor.
Evet,
hani kendi
evet.
sanki yerin sahibi değil gibi.
Evet.
Yerin yani öyle bir korku var ki beyazlardan. Hani böyle beyaz görünce hatta bir köye gittik. O da bir unutmadığım bir hatıra. Köye gittik. Orada bir delikanlı bisikletle gidiyor ileriden. Dedim ki yanımızda hediyeler var dedim. Arabayı durdurun da bu arkadaşa hediye verelim dedim. Şimdi arabayı durdurduk. Ben ineceğim. Çocuk bir kaçıyor.
Allah Allah.
Bisikleti koydu. Atlı bisikleti.
Allah
ama böyle
Allah.
Arkasından yani bir vahşi hayvan gelse bu kadar kaçmaz yani.
Allah Allah.
Dediler hocam gel dediler sen. Otur. Bu bölge beyaz görünce beyaz gel beyaz geldiği zaman beyazdan vahşi korkar dediler yani.
Aslandan şöyle, kaçar gibi kaçıyor.
Şöyle bir şey var dediler. Beyaz gelecek. Sizin kafanızı kesecek. Yani onları insanlardan uzaklaştırmak için. Bu kafanızı toprağa gömecek. O kafadan altına çevrilecek. Yani böyle bir efsane. O şimdi senin onun kafasını ben de bir indim biraz da gel nereye gidiyor falan diyorum. O da iyice gitti.
Kafasını evet.
Doğru. O, şimdi ben onun kafasını keseceğim. Toprağa gömeceğim. Orada altına döndüreceğim. Yani böyle bir böyle hikaye var dediler burada. Aman dediler
Allah
hocam.
Allah.
Yani bisiklet falan kaldı çocuğun yani. Öyle bir gitti
evet,
ki.
Evet.
Böyle tabii belki yerli insanlar bunu böyle şey yapmış olabilir. Uzak dursunlar diye.
Evet.
Yani o da olabilir
evet.
ama onların öyle bir sömürge düzeni var. Yani şöyle bir şey var. Mesela Fransız sömürgesinin olduğu yerlere daha çok bulunduk biz. Mali, Fildişi sahilleri, Burkina Faso. Yani bir insan normal yaşaması için en az 3 yerde çalışması lazım ki normal yaşasın. 3 yerde çalışan bir adamın zaten düşünmeye vakti olmaz.
Evet, evet.
Düşünmeye vakti olmaz. Seyahat etmeye vakti olmaz.
Evet.
Şimdi seyahat etmeyince, düşünmeyince nasıl olacak yani bu iş? Yani
evet.
o sarmaldan nasıl çıkacaksınız yani?
Evet. Şimdi çok ilginçtir Hidayet Hocam. Mesela Amerika gibi çok böyle hani endüstrileşmiş, güya refahın en yüksek olduğu ülkelerde de bir ortalama insanın, orta hani sınıf dediğimiz insanın da en az 2-3 yerde çalışması icap ediyor. Tam da bu işte kendine ait o standardı koruması için.
Yani
aynı düzen aslında baktığınız
aynı
zaman.
Aynı düzen değil mi? Nefes almasın.
Nefes almasın. Yani o kadar böyle o temel ihtiyaçlar dedikleri şeylerle o kadar sınırlanmışlar ki. Afrika'da bu temel ihtiyaç dediğiniz gibi sıcak olmayan sudur. Böcekli. Ama öbüründe de kendine göre işte bir fast food'tur. İşte
bir sarmal yani.
Evet aynen. O bir standart oraya konuyor ve orada dediğiniz gibi düşünemiyor, konuşamıyor ve tepki veremiyor.
Mesela bu bir de yeri aklıma geldi Lütfü abi. Hazreti Ömer Efendimiz'in bir sözü var. Onu müsaade ederseniz.
Buyurun efendim.
Paylaşmak istiyorum. Diyor ki Hazreti Ömer Efendimiz bu ganimetleri ve feyleri dağıtmaya başlayınca herkese bir divan oluşturuyor. O divanda şeye göre efendim Ashab-ı Bedir'e şu kadar verilecek, Ehl-i Beyt'e bu kadar verilecek, mücahitlere şu kadar verilecek. Sonra da Müslüman olanlara belirlemiş yani. Hatta Mekke fethinden sonra Müslüman olanlara biraz az vermiş. Bizimle savaşanlarla, bizim tarafımızda savaşanlara aynı şeyi veremem demiş.
Evet,
Hazreti Ömer.
Evet, evet.
Diyor ki şimdi imkanım olsa benim diyor 4000 dirhem dağıtırım hepinize diyor. 1000 dirhemi seyahat için diyor. Enteresan bu çok ilgimi çekti. Yeni geçen dikkatimi okurken 1000 dirhemi diyor atınız için.
Yani vasıtanız için.
Atınız o günkü vasıtanız için. 1000 dirhemi aileniz için harcarsınız. 1000 dirhemi de silahınız için harcarsınız diyor.
Oo.
4 tane yani ben Hazreti Ömer'in hayaline bakın şimdi.
Tamam.
Tam o 4000 dirhemi daha
mı? Bundan sonra birisini Afrika'ya gönderecekseniz
evet.
veya bir yere hizmete göndereceksiniz. Ona göre 4 madde vereceksiniz
evet, yani.
Değil mi?
Yani seyahat için para ayrılacak yani.
Evet evet. Seyahat için para ayrılacak
gerçekten.
Tamam. İnşallah şu pandemi süreci de hayırlısıyla yavaş yavaş ortadan kalkar da
İnşallah.
Seyahat yolları da açılır. Hidayet Hocam Allah razı olsun. Sohbetinize doyum olmaz. Çok
teşekkür ederiz.
Ben genellikle sizin gibi ehli ilim abilerimize, büyüklerimize, kardeşlerimize son soru olarak şunu soruyorum.
Evet.
Biraz zor bir soru ama.
Evet.
Cevaplamamakta da muhtarsınız bu arada. Diyorum ki sizi Kur'an'dan en çok etkileyen ayet hangisiydi?
Oo. İki tane ayet var.
Buyurun efendim.
Yani estağfirullah. Hala 3 yıl önceden beri etkisinden çıkamadığım iki ayet var yani. Estağfirullah. Senefru lekum eyyuhet thegalen. Ey akıllı cin ve insanlar topluluğu, size kıyamette yoğunlaşacağız yani. Hesaba çağıracağız.
Allah Allah.
Birisi bu.
Senefru.
Senefru lekum. Yoğunlaşacağız yani. Sizin üzerinize yoğunlaşacağız.
Allah Allah.
Bu bir.
Ya hesabınızı göreceğiz diyor yani.
Yani bu, ya yoğunlaşacağız. Detaya gireceğiz yani.
Allah Allah.
Çok evet. Etkilendi. Yani,
evet. Diğeri hidayet o daha mı zor?
O daha zor. Ya, o daha zor ya. İnna künna nestensihu ma kuntum ta'malun.
Of bu da çok bu da evet.
Yaptığınız her şeyi, yapmakta olduğunuz her şeyi yedekliyoruz diyor. Evet. İstinsah orada yedeklemek tamamen.
Allah Allah.
Yani kokusuyla, tadıyla, rengiyle, her şeyiyle yedekleniyor yani.
Tıklamasıyla.
Her şeyiyle yani.
Allah
yedekleniyor
Allah.
Yani istinsah, bugün biz istinsah
kopyalama.
İstinsah kopyalama işinin hayalimiz daha büyüdü bizim.
Evet.
Geçmişe göre değil.
Bu bilişim teknolojileriyle görünce tabii yani her şey mümkün yani.
O yüzden o yüzden bol istiğfar etmemiz gerekiyor. Yani istiğfar evet. Geçmişe atılan bir antivirüs programı. Yani istiğfarda evet. geçmişe yönelik bir şey olduğu için
evet, evet.
Yani yapmış olduğun şeylerin bağışlanma diliyorsunuz. Kaldırılmış dosyalara yönelik bir faaliyet.
Evet evet.
O yüzden Cenab-ı Hak istiğfarımızı artırsın.
Amin efendim. Allah razı olsun. Cümlemize. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Hidayet Hocam.
Sağ olun.
Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.
Size sağ olun. Teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Sağ olun.
İşte geldi Ramazan, sana çok şükür ya Rab. İşte geldi Ramazan, sana çok şükür ya Rab. Nasıl sevinmez insan, sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sahura durulunca huzura kavuşuruz biz nura. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab. Sana çok şükür ya Rab.
Arkamda sahur bereketi devam ediyor efendim. Bu bölümde Aslı Saadet'ten hepimize numune olacak o aziz sahabe efendilerimizin hayatlarından sahneler aktarmaya çalışıyoruz. Bu bir hasret halinde olsun da bizler de onların heyecanı, onların Allah Resulüne bağlılığı istikametinde kendi hayatlarımızı bereketlendirelim diye ümit ediyoruz. Çünkü kişi sevdiğini zikreder, zikrettiğiyle aslında bir niyet ortaya koyar, bir niyet ishal eder. O niyet bizim yolumuzun esas tayin edicisi olsun, yolumuzu açsın ve bizi bu hayatta hiç bırakmasın diye dua ediyoruz. Bugün aktaracağımız anekdot, Allah Resulü'nün aziz sahabesinden aktaracağımız sahne, bir rıza sahnesi, ve razı olunmak ve razı kılınmak arasındaki irtibata dikkat çekiyor. Necid'den birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kendilerine İslam'ı ve Kur'an'ı öğretecek öğretmenler talep etmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmek üzere gelmişti. Tabii ki bu talebe kayıtsız kalamazdı. Nitekim 70 kadar sahabisini bu insanların talebi üzerine onlara öğretmen olarak gönderdi. Fakat bir taraftan da Necidlilerin bu dostlarına ihanet etmelerinden çekiniyordu. Fakat gelenlerin temsilcisi Ebu Bera kabilesi adına Peygamber Efendimiz'e teminat verince Efendimiz'in bu tereddütü zail oldu ve o sahabi efendilerimizin oraya gitmelerine razı oldular. Ebu Bera kabilesinin yanına daha evvel vardı. Gelecek heyetin himayesinde olduğunu söyledi. Ama kabilesinin reisi ve aynı zamanda yeğeni olan amir onu dinlemedi. Kendi kabilesinden bulamadığı desteği etraftaki diğer kabilelerden bularak gönderilecek öğretmenlere pusu kurmak üzere yola çıktı. Ebu Bera'nın teminatı üzerine Peygamber Efendimiz'in yola çıkardığı 70 kurra sahabi, yani Kur'an uzmanı, öğretmen, geceleri aralarında Kur'an'ı müzakere eden, gündüzleri ise orada burada çalışarak mescidin ve mescitte kalan fakirlerin ihtiyaçlarını gören ehli suffa insanlardı. Suffa ehli, aziz sahabiler. Bütün dertleri aşkla, şevkle insanlara İslam'ı anlatma ve öğretme gayesiydi. Nitekim yeni vazifelerine de böyle bir şevkle gidiyorlardı. Maune kuyusunun başında bir ihanete uğradılar. Orada dinlenirlerken Ebu Bera'nın himayesini reddeden yeğeninin toplamış olduğu gafil güruhun saldırısına uğradılar. Hemen ayaklanıp kahramanca mukabele etmeye çalışsalar da ani gelen baskın dolayısıyla şehit oldular. Öldürülmeden önceki son sözleri şu oldu: Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı oldun. Tam bu sırada Peygamber Efendimiz sahabelerine şunları söylüyordu: Şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler. Onlar canlarını verirken şöyle dediler: Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı oldun. Biri Maune faciası olarak adlandırılan bu hadise, razı olmak ve razı kılınmanın altın destanıdır. Bir insanın hayatta ulaşabileceği en büyük mükafat, Allah'ın kendisinden daha bu dünyadayken razı olmasıdır. Razı olmak yetmez, razı kılınmak da önemlidir. Çünkü sahabe efendilerimizi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tavsif ederken radıyallahu anhum ve radu anh buyurmuşlardır. Yani onlar Allah'tan razıdır, Allah da onlardan razıdır. Hayatları Kur'an'la şekillenmiş, ölümleri Kur'an yolunda olmuş o bahtiyar sahabe efendilerimize verilen tam da bu mükafattır işte. Razı olmak ve razı olunmak. Allah için verilen bir hayatın sahipleri sadece razı olunarak bırakılmamış, razı da kılınmışlardır. Şehit olmalarına rağmen onlar da Allah'tan razı olduklarını ifade etmişlerdir. Bu haber bize bugüne kadar ulaştıysa, o zaman almamız gereken dersin altını kalın çizgilerle çizelim. Rıza, müşareket ifade ederse güzeldir. Yani rızanın gerçek mahiyeti ancak iki tarafın aynı duyguda birleştiği bir son ile tebellür ederse makbuldür ve muteberdir. O zaman işte rıza rızadır. Ve o rızada sadece razı olmak değil, razı olunmak değil, aynı zamanda razı kılınmak da önemlidir. Aynı gün yaşanan bir diğer sahne de Hazreti Ebu Bekir Efendimizin azatlı kölesi Amir İbni Füheyre'nin başından geçmiştir ki o da gerçekten çok büyük bir ibret vesikasıdır. Orada şehit edilenler arasında yer alan Amir'in arkasından yaklaşan bir müşrik kendisine bir mızrak fırlatıyor. Mızrak sırtından girip göğsünden çıkıyor. Ve o anda Amir İbni Füheyre ağzından çıkan iki kelimeyle şehit oluyor. Şimdi burada bir an düşünsek, insanın en zor zamanında, en sıkıntılı zamanında ağzından çıkan iki kelime ne olabilir? Ne çıkar ağzından insanın en gafil anında? İşte narkozla uyanan insanların hallerini görüyoruz. Nasıl girerlerse öyle çıkmıyorlar mı? Kullandıkları kelimeler, biraz bilinçaltında yansıtan kelimeler aslında onların o iç dünyalarını ifşa etmiyor mu? Amir İbni Füheyre'nin en çaresiz anında sırtından giren ve göğsünden çıkan o mızrağa verdiği tepki, kıymetli dinleyicilerimiz, vallahi kurtuldum olmuştur. Ve bu söz o mızrağı fırlatan müşriye tabiri caizse böyle tokat gibi, ben onu öldürdüğüm halde o nasıl kurtulduğunu ifade ediyor şeklinde çok büyük bir ders olmuş. Daha sonra da o müşriğin de İslam'la ve imanla şereflenmesine vesile olmuştur. Amir İbni Füveyre'nin vallahi kurtuldum ifadesi en zor zamanında bilinç altından böyle fırlamış bir cümle olarak bizim aslında sadece dışa yansıyan hareketlerimizi, davranışlarımızı, sözlerimizi, tutumlarımızı değil, bilinç altımızı da Müslümanlaştırmamız gerektiğini gösteren çok önemli bir ibret levhasıdır. Bir ömür boyunca neyin derdini görür, neyin kaygısını aslında çekersek, en umarsız, en zavallı, en çaresiz anımızda ağzımızdan dökülen cümleler de aslında o kaygıyı yansıtır. Bir ömür ne için yaşarsanız son anınız da o şekilde olur. Dolayısıyla Amir İbni Füheyre gibi bir ömür boyu kurtulmanın derdini çekerseniz en savunmasız anınızda ağzınızdan çıkan iki kelime de işte o şehadet müjdesiyle, şehadet mutluluğuyla kurtulmanın vermiş olduğu bir efendim haykırış olacaktır. Rabbimizden hepimizi böyle güzel sonlara muvaffak etmesini niyaz ediyoruz. Erkam'da sahru bereketini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Hasan'a öğretmiş oldukları vitir duasıyla bitiriyoruz efendim. Allah'ım hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun. Efendim sahurunuz bereketli olsun. Orucunuz makbul olsun. Gününüz hayır olsun. Bir sonraki sahur bereketinde görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.